19. ayrım. Bir gece Semra'nın evinde doğum günü partisi vardı. İşte kokain ile o parti sırasında tanışmıştı. Semra'nın davulcusu eğlencenin orta yerinde masaya içinde una benzeyen bir madde bulunan torbayı atıp "Haydi, sizi bambaşka bir dünyaya götüreceğim arkadaşlar. Uçuşa geçeceğiz." deyip Bekir'den gıcır bir 20'lik istemiş, kağıt parayı ince bir boru gibi yapıp bir tabağa döktüğü beyaz tozu burnuna çekmeye başlamıştı. Herkes sıraya girince, "Olmaz, çok pahalı arkadaşlar, herkes bir 20 kağıt atsın bakayım." demişti. Tabakta başlayan kokain partilerini o kadar ileriye götürmüşlerdi ki profesyonel içicilerin nargile dedikleri yönteme geçmişlerdi. Önce esrar, ardından da nargileli kokain partileri nedeniyle evden çıkamaz olmuştu Bekir. Bu arada yalnız kalmaktan da korkar hale gelmişti. Semra'nın işe gitmesine mani oluyor, sıkıştıkça eniştesinden para sızdırıyordu ama aldığı 3-5 kuruş harçlık çok çabuk bitiyordu. Yakup oğlunu göremiyordu. Münevver ise Adana'ya, karnı burnundaki kızı Tülay'ın yanına gitmişti. Sürekli telefon edip Bekir'i soruyordu. Cemil, Tansel'e Bekir'in durumunu hiç beğenmediğini, iş yerine gelmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Bu oğlanı toparlamalıyız. Suratı sapsarı, tıraş bile olmuyor. Yanında tuhaf, üstü başı leş gibi kara benizli heriflerle şirkete geliyor. Baban da çok boş bıraktı. Biz mi ele alsak?" deyince Tansel sonunda kardeşiyle konuşmaya karar vermişti. Bir de annesinin gözyaşlarına, babasının Bekir yüzünden kendini eve kapatmasına gönlü razı değildi. Fakat Bekir'i bulabilecek ne bir telefon ne de bir adres vardı elinde. Çaresizlik içinde kıvranırken kardeşinin ara sıra da olsa kocasına uğradığı aklına geldi. Cemil'e uğradığı an kardeşinin kolundan tutup kendisine getirmesini istedi. Bekir ise işi o kadar ilerletmişti ki o yakışıklı, maço delikanlı kokain bulamadığı an çıldırmaya ve Semra'yı dövüp sövmeye başlamıştı. Bu yetmiyormuş gibi Semra'yı kendisine kokain bulmaya zorluyordu. Artık Semra şarkıcılık yapamıyordu. Kaç İşe söz verdiyse gitmemiş, hatta bir keresinde Taksim'deki bar sahibi adamlarını göndererek verdiği avansı tekme tokat aldırmıştı. O sırada evde bulunan Bekir'i de adamlar bir güzel benzetmiş, ağzını burnunu dağıtmışlardı. Semra ile oturdukları evin kira ve aidat borcu 6 aylık olmuştu. Evin kirası dolar bazındaydı ve yalnızca kira 18 bin dolar tutmuştu. Marka giymeye alışkın olan ve Semra'yı da alıştıran Bekir, ünlü butikçi Muziye'de 10 bin dolar borçlanmıştı. Babası kızdığı için galeriyi açtığı zaman oğluna hediye ettiği SLK Mercedes'i adamlarıyla altından çekip almıştı. Borçları ödemek için de Semra'nın BMW'sini yok pahasına satmışlardı. 50 bin dolar para kısa zamanda bitmişti. Zaten kokain pahalı bir uyuşturucuydu. Üstelik davulcu da komisyon alıp getiriyordu. Semra artık zengin, paralı adamların gözdesi olmuştu. Silikonlu memeleri ve dudaklarına rağmen alıcısı çoktu. Çünkü iyi sevişiyordu. Zaten Bekir'i de yoldan çıkaran Semra'nın yatağıydı. Bekir yine bir gün krize girdiğinde etrafı yıkıp geçti. Semra arada sırada birkaç kuruş parayı bir yerlere sıkıştırıyordu. Bütün evi para bulmak için alt üst eden Bekir tek kuruş bile bulamadı. Soluğu çaresizlik içinde eniştesinin yanında aldı. Bu arada yolda giderken biraz sakinleşmek için kokain bulamadığı zamanlarda yaptığı gibi ağzına iki tane Xanax attı. Mecidiyeköy'de eniştesinin 10 katlı iş anındaki bürosuna girerken güvenlik Bekir'i önce içeri almak istemedi. Çünkü kimse onu bu haliyle tanıyamazdı. Cemil'in sekreteri Asude aşağı inerek Bekir'i yukarıya çıkardı. Asude genç adamın çok bitkin olduğunu görünce bir kahve ikram etti ve eniştesinin önemli bir toplantıda olduğunu söyledi. Cemil toplantı çıkışı odasındaki Bekir'i görünce hem sevindi hem de şaşırdı. Genç adam gerçekten çok ama çok kötüydü. Ne oldu sana böyle? Halin perişan. Ablan seni merak ediyor. İyi ki geldin. Elimizde ne adresin ne de bir telefon numaram var. Hadi kalk bize gidiyoruz dedi. Aslında Bekir'in adım atacak hali yoktu. Bir an önce eniştesinden alacağı parayla kendisine kokaini bulan Habeşli Mürteza'ya gitmek istiyordu. Mürteza son zamanlarda veresiye mal vermeyi de kesmişti. Son gittiğinde Mürteza Bekir'in boynuna bıçağı dayayarak borcunu ödemesini istemişti. Ayrıca Mürteza'nın verdiği malın da epeydir eski tadı yoktu. Saf kokain değildi aldığı mallar. İçine tebeşir tozu ve eroin karıştırmaya başlamıştı Mürteza. Böylelikle ucuza getiriyordu malı ama aynı paraya kakalıyordu Bekir'e. Sonunda Bekir çaresiz eniştesiyle ulustaki evlerine gitti. Aileyi perişan eden kriz. Haberi alır almaz eve gelen Tansel, kardeşini 5 aydır görmüyordu. Perişan haline çok üzüldü. Saçı başı dağılmıştı Bekir'in. Yüzünde aylarca tıraş olmamanın verdiği bir yorgunluk vardı. Gözaltındaki torbacıklar daha da şişmiş, gözleri kara sarı olmuştu artık. Üzerinde neredeyse düşecek gibi duran bir kot pantolon ve belki bir haftadır çıkarmadığı için leş gibi ter kokan soluk bir gömlek vardı. Tansel'den bir süre sonra eve gelen babası oğluna içten sarıldı. Onun doğduğu günü hatırladı. Ne çok istemişti bir oğlu olmasını. Bayram ilan etmişti. Sünnetinde bütün Ankara sosyetesi, siyasi çevreden üst düzey bürokratlar hazır bulunmuştu. Karısının Adana'daki dostları da gelmiş, Yakup'un babası torununa bir yarış atı armağan etmişti. Karısının babası da altta kalmamış, Adana'da 5 dönümlük bir çiftlik vermişti. Acaba suç biraz da bende mi diye düşündü kara kara Yakup. Çok mu şımartmıştı Bekir'i? Oğluna delicesine sarıldı, öptü, kokladı. Bekir de hassastı ailesine karşı. Bazen niye bu kadar eziyet ettiğini kendi kendine sorar ama bir türlü cevabını bulamazdı. Babasının ellerine sarıldı, öptü, alnına götürdü. Yakup oğlunun alnından akan terleri sildi. Bekir'in vücudu titriyordu. Lanet olası kriz yine gelmişti. Babası, ablası ve eniştesine fark ettirmemeye çalışıyordu Bekir. Sabahtan beri bir şey yememiş, çay, sigara, bir de boru gibi cigaralık sarıp içmişti. Üstüne aldığı 2 Xanax da midesini delmişti anlaşılan. Koşturarak kalktı babasının yanından, kusmadan banyoya yetişmeye çalıştı. Koşarken evin hizmetçisi Esna'ya çarptı. Kadının sofraya getirdiği bir tencere dolusu çorba salonun ortasına döküldü. Bekir öğürmeye başlamıştı banyoda. Ne olduğunu anlamayan Tansel koşturarak kardeşini yakaladı. Ağzından sarı sular akıyordu. Yüzü yine ter içinde kalmıştı. Kardeşinin titremeleri karşısında ne yapacağını bilemeyen Tansel deli oldu. Koşarak kocasını çağırdı. Yığılıp kaldı Bekir. Banyonun köşesinde öğürürken kollarını vücuduna doladı. Titreyen bedenine hakim olmaya çalışıyordu. Ailede kimse ne olduğunu anlamıyordu. Tansel uyuşturucu kullanan bir gencin krizini seyrettiği bir filmi hatırladı. Kardeşi Bekir de aynı pozisyondaydı. Kocasına sarılarak Bekir'i acilen bir hastaneye götürmemiz gerek dedi. Bekir titreyen vücuduna hakim olamıyordu. Devamlı öğürüyor, ağzından safralar akıyordu. Yakup oğlunun işler acısı durumunu gözyaşları içinde seyrediyordu. İki eliyle başını kavramış, "Allah'ım, hata mı ettim senden erkek evlat istemekle?" diye söyleniyordu. Cemil hemen telefona sarılarak bir ambulans çağırdı. Ihlamur yolundaki İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde doktor arkadaşları vardı. Kimsenin haberi olmadan bu skandalı çözmeliydi. Bekir ayağa kalkmak istedi bir ara fakat hiç gücü kalmamıştı. Yerde yılan gibi sürünmeye başladı. Etrafı pis bir koku kapladı. Bekir tutamıyordu kendini. Altına sıçmaya başlamıştı. O sırada pat diye bir ses duyuldu. Babaları yığılıp kalmıştı. Cemil yaşlı adamın hemen kravatını gevşetti ve sarsmadan koltuğa yatırdı. Yaşlı adam kalp krizi geçiriyordu. Bir yanda nefes alamayan sapsarı bir suratla yerde yatan babası, öte yanda çaresiz bir çocuk gibi debelenen, bedenini kontrol edemeyen kardeşi Bekir karşısında ne yapacağını şaşırmıştı Tansel. Hizmetçinin ambulans geldi demesiyle hemen kapıya fırladı. Cemil yakın arkadaşı Doktor Fikret'i de çağırmıştı. Fikret babasına ilk müdahaleyi yaparken hasta bakıcılar üstü başı bok ve kusmuk içinde kalan Bekir'e özel bir gömlek giydirip ellerini de bağlayarak sırtladılar. Tansel bir an için erkek kardeşinin sonunun geldiğini düşündü. Annesi olsaydı çoktan kalbi durmuştu kadının. Hastanede çabuk toparlandı Yakup. Ne de olsa eski topraktı. Hafif bir kalp krizi geçirmişti. Doktorlar korkulacak bir şeyin olmadığını ve yaşlı adamın dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylediler. Tansel babasını Adana'ya, annesi ve kız kardeşinin yanına gönderdi. Kardeşi Bekir'le de artık kendisi ilgilenecekti. Doktor Fikret, Bekir'in durumunun çok kötü olduğunu, karaciğerinin artık bittiğini, psikolojisinin de çok bozulduğunu söyledi. En önemlisi, Bekir bir bağımlıydı ve durumdan kurtulmak için uzun bir tedavi görmesi gerekiyordu. Tansel kararlıydı kardeşini iyileştirmeye. Doktor Fikret'e gereğinin yapılmasını ve hiçbir harcamadan kaçınılmayacağını, hatta gerekirse kardeşini yurt dışına bile gönderebileceğini söyledi. Cemil'in gizli yaşamı. Kocası menüden onun için ahtapot carpaccio seçtiğini söyledi. Ana yemek içinse tercihi kendisinin yapmasını istedi. Tansel yılların ne kadar çabuk geçtiğini düşünüyordu. Kardeşi Bekir artık sağlığına kavuşmuştu. Çok mücadele etmişti onu hayata döndürmek için. İstanbul'dan sonra annesiyle birlikte Bekir'i Amerika'ya götürmüşlerdi. Özel bir klinikte tam bir yıl süren bir tedavi altına alınmıştı. Bütün kanı değiştirilmiş, özel bir beslenmenin yanında psikolog gözetiminde yapılan günlük spor da tedaviye eklenmişti. Klinik muhteşem bir yerde, ormanın içindeydi. Hastaları her sabah bir saatlik özel hocalar eşliğinde yapılan yürüyüşlerle güne başlatıyorlardı. Televizyonda bilgi verici ve uyuşturucunun insan bünyesindeki zararlarını konu edinen eğitici filmler gösteriyorlardı. Bu kadar emekten ve sabırdan sonra hayata dönmüştü Bekir. Artık Adana'daki çiftlikte karısı Güliz'le mutlu bir hayat sürüyordu. 4 çocuğu olmuştu. İlk çocukları ikizdi. Bekir evliliğini göremeden bir kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yuman babasının adını vermişti ikizlerin birine. Diğerine de İsa. Ard arda 2 kızı olmuştu. Tansel hiç çocuğunun olmamasına çok üzülmüştü ilk yıllar. Allah belki böyle uygun gördü diye düşündü içinden o gece yemekte, ama Cemil'in yeğenini nüfusuna geçirmesini bir türlü kabullenememişti. Ulus 29 her zaman olduğu gibi yine tıklım tıklımdı. Buranın işletmesini ve müziğini yapan Salih Saka bir ara yanlarına gelerek istedikleri bir müzik olup olmadığını sordu. Tansel'in aklına Cemil'le ilişkilerinin başlarında ortak şarkıları olan Sezen Aksu'nun Firuze adlı parçası geldi ama birden vazgeçti. Artık Cemil'e karşı içinde sevgi kırıntısı bile olmadığını fark etti. Aslında Cemil de ona karşı kayıtsızdı ama ikisi de tüm Türkiye'nin tanıdığı popüler isimlerdi. Tansel geçen yıl babasının adına yaptırdığı okul nedeniyle başbakan tarafından ödüllendirilmiş, bütün magazin dergileri ve gazeteler onunla röportaj yapmıştı. Kocası da en fazla vergi ödeyenler listesinde ön sıralardaydı. Sosyete köşelerinde hep adları, giydikleri, yedikleri yayınlanıyordu. Böyle bir hayatı bırakıp ne yapacaktı? Üstelik kendisi 47, kocası da 51 yaşına gelmişti. Ayrılıp da bu yaştan sonra ele güne dedikodu malzemesi mi olacaktı? Tam 6 aydır sevişmemişlerdi bile. Zaten son 3 yıldır ayda bir kez zor birlikte oluyorlardı. İki arkadaş gibiydiler artık ama arada sırada olsa da birbirlerini iğnelemekten geri kalmıyorlardı. İkisi de sık sık seyahat ediyordu. Tansel iş gezisi diye gittiği her seyahati uzatmaya başlamıştı. Cemil ise arayış içine girmiş, ufak tefek kaçamaklar peşinde koşturup duruyordu. Ta ki Oya'ya rastlayıncaya kadar. Oya danışman olarak yanında işe başlamış, tam bir yıl boyunca birbirlerinin derdini dinleyen ve bundan keyif alan, aralarında patron çalışan ilişkisi olmayan iki dost gibiydiler. Çok çalışkan ve zeki bir kadın olan Oya'nın baş döndürücü güzelliği, sıcaklığı, hep iyimser olması Cemil'in aklını başından almıştı. Karısı Tansel'le yaşadığı sorunları bile Oya'ya anlatır olmuştu bir süre sonra. Bir Antalya iş seyahati sırasında da olanlar olmuştu. Karısı Tansel'le uzun süredir beraber olmayan ve hep para karşılığı kadınlarla gecelik ilişkilere giren Cemil, içki masasında eli Oya'nın eline değince yüreğini bir sıcaklığın kapladığını hissetmiş ve Oya'nın ellerini avuçlarının içine alarak biraz da alkolün verdiği cesaretle ilanı aşk etmişti. O gece ilk kez Cemil'in Antalya'da yeni yaptırdığı ikinci 5 yıldızlı otelde birlikte olmuşlardı. Ardından da ateş bacayı sarmıştı. Oya kocasının ihanet ettiğini ve boşandıklarını, babasının da bir Alman kadın yüzünden annesini boşadığını söyleyerek bu ilişkiden rahatsızlık duyduğunu söylemişti. Cemil karısıyla 2 yıldır aralarının açık olduğunu, çevre ve ortak işleri, şirketleri nedeniyle de bu evliliği görüntüde yürütmek zorunda kaldıklarını söylemişti. Oya kısmen de olsa rahatlamıştı bunları öğrendikten sonra. Çevrenin duymaması için de Oya'nın işten ayrılmasının uygun olduğu konusunda görüş birliğine varmışlardı. Çok da güzel bir plan yapmışlardı Oya ile Cemil. Oya bir gün şirkete parmağına alyans takıp gelecek ve nişanlandığını, müstakbel eşinin de artık kendisini çalıştırmak istemediğini söyleyecekti toplantıda. Her şey istedikleri gibi oldu. Oya'yı Tansel de çok iyi tanıyordu. Otel, Cemil ve Tansel'in kurduğu ortak şirketin malıydı. Bu nedenle Tansel her yönetim kurulu toplantısına katılıyordu. Oya'nın evlilik arifesinde olduğunu söyleyip şirketten ayrılmak istemesine çok üzülmüştü Tansel. Zeki, başarılı, tuttuğunu koparan bir kadın olan Oya'yı biraz da kendine benzetmişti Tansel. O gün toplantı masasında "Nişandan haberimiz olmadı, dilerim düğününe çağırırsın" demesi Oya'yı biraz üzmüştü. Ama Cemil'in hayatında Tansel'e ihanet ettiği bir sürü kadın olmuştu. Kendisi olmasaydı nasıl olsa bir başka kadın olacaktı. Bu ilişkiye çok direnmişti Oya. İlk birlikte oldukları gecenin ardından Cemil'i, işini, her şeyi terk edip İstanbul'dan kaçmak istemişti. Fakat ilişkinin yaşandığı gecenin sabahında odasının güllerle donatılması ve bir servis görevlisinin odasına getirdiği orkide kutusunun içinden çıkan tek taş pırlanta hangi kadını mutlu etmezdi ki? Üstelik kartın üzerine "Beni çok mutlu ettin. Dilerim sen de mutlu olursun ve ben de seni mutlu ederim" diye bir notun olması Oya'yı hem şaşırtmış hem de heyecanlandırmıştı. Bir zamanlar severek evlendiği kızının babası olan adamdan hiçbir zaman böyle jestleri görmemişti. Evliliği süresince kocası ona hep azap vermişti. Hangi işe girdiyse kavga edip ayrılmış, sırtını Oya'ya dayamıştı. Cemil ona unuttuğu kadınlığını 35 yaşından sonra yeniden yaşatmıştı. Kimi kimsesi de yoktu Oya'nın. Yaşlı bir annesi vardı yalnızca. Bir de 6 yaşındaki kızı. Babası Almanya'ya çalışmaya diye gitmiş ve kendisinden uzun bir süre haber alamamışlardı. Bir ara evlendiğini duymuşlardı Oya ile annesi Mürvet. Cahil bir kadın olan Mürvet, kocasının seni de buraya aldıracağım diyerek gönderdiği evrakları doğru dürüst incelemeden imzalayıp geri göndermişti. Sonunda da boşanma celbini kapısında bulmuştu zavallı kadın. Ondan sonra da kocasından kalan oturdukları Etiler'deki kocaman evi kiraya verip Gültepe'de tek odalı bir ev tutup diğer evden gelen kira parasıyla da geçinmişlerdi. İyi el işi yaptığından mahallenin evlenme çağındaki pek çok kızının da çeyizini yapmıştı Mürvet ve böylelikle de harçlıklarını çıkarmışlardı. Kocası yıllar sonra gelip adreslerini konu komşudan öğrendiğinde o sıralar ortaokulda olan Oya'yı Almanya'ya yanına almak istediğini söylemişti. Mürvet iki gözü iki çeşme ağlamıştı. Oya babasıyla gideceği gün ortalıktan yok olup eski mahallelerindeki yan komşuları Yahudi Beti'nin yanına sığınmıştı. Beti durumu meraklanmasın diye gizli kapaklı Mürvet'e bildirmişti. Oya'nın babası Hüseyin Efendi ise yılmayıp mahallenin karakoluna kızının kaybolduğunu ve karısının onu saklamış olabileceğini henüz bildirmişti. Mürvet ağlayarak ifade vermiş ve kızının velayetinin kendisinde olduğu halde kocasını zor kullanarak kızını kendisinden ayırmak istediğini anlatmıştı. Polisler de içleri kan ağlayarak dinlemişler ve Mürvet'e destek vermişlerdi. Hüseyin Efendi sonunda Almanya'ya tek başına dönmüştü. Oya 20'li yaşlarda babasını çok özlediğinde onu Almanya'ya görmeye gitmişti. İşte o sırada Alman karısı Helga'dan da babasının bir erkek evladı olduğunu öğrenmişti. Babası kardeşine Yiğit adını takmıştı ama Helga oğluna Pierre diyordu.